Mesnevi'den seçmeler.
Sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik Masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet hocam, bu hafta Yusuf'un ziyaretçisi hikayesiyle devam edeceğiz. Nuh'un kavmini benimle uğraşmayın çünkü ben Tanrı'nın perdesiyim. Ey ziyankar mertuplar, hakikatte Tanrı ile uğraşıyorsunuz diye tehdit etmesi. Nuh: ey serkeşler, ben değilim. Ben varlığımı terk ettim, Tanrı'yla diriyim. İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu. Bu nefes ondandır. Bu sözün karşısında söz söyleyen, inkarda bulunan kafirdir, dedi. Bu tilki suretinde aslan gizlidir. Bu tilkinin bulunduğu yerde yiğitlik taslamaya gelmez. Suretine bakıp aslan olduğuna inanmıyorsan kükreyişini de mi duymuyorsun? Nuh'ta Tanrı'dan bir kudret yoktu da bütün dünyayı neden birbirine vurdu? Bir vücutta yüz binlerce aslan vardı. O ateş gibiydi. Alemse bir harman. Harman onun hakkını gözetmeyince o da harmana bir ateş saldı, yakıp kül etti. Kim bu gizli aslanın önünde kurt gibi ağız açıp edepten dışarı konarsa, aslan kurdu nasıl paraladıysa, Pentekamna ayetini okuduysa bunu da okur. Aslandan pençeyi yer. Aslanın önünde yiğitlik satanın aklı yoktur. Keşke o yara yalnız vücuda gelseydi de gönül ve iman selamette kalsaydı. Söz buraya gelince kuvvetim kesildi. Bu sırrı nasıl açayım? O tilki gibi siz de boğazınızı az düşünün, onun huzurunda hileye az sapın. Huzurunda bütün bizi ve beni terk edin. Mülk onun mülküdür. Doğru yola yoksulca gelirseniz aslan da sizindir, aslanın avladığı av da sizin. O paktır, Sübhan onun vasfıdır. O batından da zahirden de müstanidir. Ondaki her türlü av, her çeşit ikram ve ihsan o padişahın kulları içindir. Padişahın hiçbir şeye tamahı yoktur. O bütün bu devleti halk için dizmiştir. Dünyanın ve ahiretin devletleri, dünyayı ve ahireti yaratan kişinin ne işine yarar? Sübhan'ın huzurunda gönlünüzü koruyun ki sonra düşündüklerinizden utanmayasınız. O, ak sütün içindeki akıl gibi bütün gizli şeyleri görür ve bilir. Suretten geçip gönlünü arıtan kişi gayb suretlerine aynı olur. Şüphe yok, sırrımızı anlar çünkü mümin müminin aynasıdır. Nakdimizi mihenge vurunca derhal yakini şüpheden ayırt eder. Canı nakdin mihenge olunca elbette ayarı sağlam olanı da görür, sahte olanı da. Evet hocam, geçen hafta da bir kısmını okumuştuk bu beyitlerin, bir giriş yapmıştık. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, doğru söylüyorsun Sümeyra. Şimdi bu Nuh Aleyhisselam'ın hatırlatmak bakımından söylüyorum. Bu okuduğunuz beyitleri diyor ki Nuh Aleyhisselam, yani bunları ben kendim söylemiyorum. Bu ben değilim. Yani bunları Allah vahyettiği için söylüyorum ben size diyor. Bu hakikaten önemli İslam düşüncesinde. Çünkü Müslüman olduğunu söyleyen insanlar, yani Allah'ın yolundan gittiğini söyleyen insanlar kendileri bir yol icat etmiş de onun peşine gidiyor değiller. Yani Hazreti Peygamber bir yol icat etmiş de onun peşinden gidiyor değiller. Ya Allah'ın vahyettiği yolun peşinden gidiyorlar. Dertleri bu. Bu kısmından zaten bahsetmiştik. Şimdi bu bölümde Mevlana Hazretleri'nin şu beyitleri üzerine durmakta fayda var. Diyor ki Mevlana Hazretleri bize nasihat ederek, o tilki gibi, hani hatırlayın tilki, aslan ve kurt hikayesini, o tilki gibi siz de boğazınıza az düşünün. Onun huzurunda hileye az sapın. Huzurunda bütün bizi ve beni terk edin. Mülk onun mülküdür. Şimdi aslında günümüzde de bu siyasi dilde de çok fazla kullanırlar bunu. Ben belediyecilik yaptığım dönemde de hep arkadaşlar derdi, ben demeyeceğiz, biz diyeceğiz. Bir iş yaptığınız zaman mesela siz bir proje geliştiriyorsunuz, siz yapmışsınız, geliştirdiniz ama ben yaptım, ben geliştirdim demeyeceksin. Biz yaptık, biz geliştirdik diyeceksiniz. Bizi de işin içerisine katacaksın olarak görüyorlardı. Burada bir şeyi daha öğreniyoruz. Mevlana Hazretleri diyor ki yani biz de demeyeceksin. Çünkü Allah'ın karşısında bizim de bir varlığı yok. Yani dolayısıyla aslında ben ve biz demenin bir anlamı yok diyor. Çünkü mülk Allah'ındır olarak isimlendiriliyor. Şimdi İslam düşüncesinde Müslüman arasında çok yaygındır. Hatta birçok yerde de görürsünüz yani mülk Allah'ındır diye yazar. Bu da Âl-i İmrân suresi 26. ayet-i kerimesinde şöyle zikrediliyor. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayrı, şerri elindedir. Sen her şeye kadirsin. Ya affedersiniz, ayetin ön tarafını okumaya atlamışım. De ki Allah'ım, mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Âl-i İmrân suresi 26. ayet-i kerime. Buna benzer birçok ayet-i kerimede mülkün Allah'a ait olduğunu söylüyor. Gerçekten de yaratıcıya aittir. Kainatı Allah yarattığına göre onun sahibi odur ve hiç kimse kendi yarattığının üzerinde başkalarının hükümranlık sürmesine müsaade etmez. Buna izin vermez. O yüzden de kainatta hükümranlık sürme iddiasında bulunan varlıkların hepsi boş bir iddiada bulunurlar ve eninde sonunda da Allah'a yenilirler. İşte Mevlana Hazretleri diyor ki burada benlik iddiasından, ben ve biz iddiasından vazgeç. Çünkü mülk Allah'ındır. Ona sadık kal. Onun böyle olduğunu bil. Hakikaten biz kendi hayatımıza baktığımız zaman daha önce de hep defalarca söyledik. Bir süreliğine var olarak duruyoruz. Belki de var gibi duruyoruz öyle söyleyeyim ama bir süre sonra yok olup gidiyoruz. Kainatta her yere insanı düşündüğünüz zaman işte sadece dünyanın varlığından bu yana insanı düşünseniz göz açıp kapayıncaya kadar yok olup gidiyoruz. Dolayısıyla göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre var olan adamın insanın kendi kendine bir benlik iddia etmesi ya Allah'ta ne oluyor ki ben ondan daha iyi bir yol bulurum iddiasında bulunabiliyor ki diye bakabiliriz meseleye. Böyle baktığımızda da kendimiz aslında doğru bir yolu bulmuş oluruz. Yine Mü'minin suresi 16. ayet kelimesinde bugün mülk kimindir? Tek ve kahhar olan Allah'ındır. Kıyamet günü Allah bunu soracaktır ve hakikaten bir varlık iddiasında bulunmak hiçbir zaman insanın işine yarayacak bir şey değildir. Ve yine Âl-i İmrân suresi 97. ayet kelimesinde diyor ki kim nankörlük ederse bilsin ki Allah bütün alemlerden zengindir. Yine bu İsrail oğulları ile ilgili bir ayet kelime var. Onlar diyorlar işte Allah fakir biz zenginiz diyorlar. Onlara Allah cevap veriyor diyor ki Allah'tan daha zengin kim olabilir? Hakikaten yani Allah karşısında zenginlik iddia etmek, mal mülk sahibi olduğunu söylemek boş bir iddiadan ibarettir. Zaten bu yüzden Mevlana Hazretleri de bize diyor ki o paktır, Sübhan onun vasfıdır. Yani her şeyden münezzehtir. Batın da zahir de den de müstahanidir o. Yani batın ve zahirden de müstahanidir o. Hani biz batın ve zahir diyoruz ama ondan da müstahanidir. Çünkü Allah bizim her türlü aklımıza gelecek şeyden daha münezzehtir ve daha yücedir. Bunu bileceğiz. Ve yine Mevlana Hazretleri bize diyor ki padişahın hiçbir şeye tamahı yoktur. Yani Allah'ın hiçbir şeye tamahı olmaz ki. Dilediği şeyi zaten dilediği anda var ediyor. Kainatta bulunan her şey insanın için müsahhardır. Yani insanın hizmetine sunulmuştur. Bizim için hizmet, bize hizmet edilmek üzere yaratılmışlardır. Bunu bileceğiz ama biz varlık iddiasında bulunduğunuz zaman yani ben de bu işi deruhte ederim, ben de bu işi sürdürürüm, Allah'a benim ihtiyacım yok dediğiniz andan itibaren bu defa işte züntikam ayetiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve Allah kendisinin yarattığı bir insanın kendisi karşısında kibirlenmesine, büyüklenmesine de asla ne yapmıyor, tahammül etmiyor. Dünyanın ve ahiretin devletleri, dünyayı ve ahireti yaratan kişinin ne işine yarar? Bütün bunları Allah yarattığına göre yani biz şimdi ne yapabiliriz ki yani ona ne fayda verebilir ki? Hiçbir şey ona fayda vermez. Çünkü o her şeyin üstündedir ve fevkindedir. İşte Mevlana Hazretleri bize anlatmak istediği, bize vermek istediği şey insanoğlunun dünyada kendi yerini bilmesi, Allah'ın gereği gibi takdir etmesi. Böyle olunca da hem iç dünyamızda bir huzur ve ahengin yakalanması, hem dış dünyamızda sosyolojik olarak huzur ve ahengin yakalanması, hem de evren olarak düşündüğünüz zaman da bile bir ahengin yakalanması gerekiyor. Çünkü İslam düşünürlerine göre bütün kainatta bir ahenk vardır, bir uyum vardır ve bu uyumda bir değişiklik yok. Bakın binlerce yıl insanoğlu var ve binlerce yıldır insanoğlunun vücut şekli hep aynıdır. Yani çok affedersiniz bizim bir dinler tarih hocamız vardı. O misal verdi. Ya dedi mesela burnumuz kafamızın arka tarafında olsaydı ne yapardık diye sorardı böyle latif olsun diye. Yani insanın şeklinde, şemalinde bile bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla bu ahenk hiçbir zaman değişmiyor. Bizim yapmamız gereken şey bunun farkına olmaktır. Burada üzerinde durmamız gereken hususlardan biri de Mevlana Hazretleri diyor ki, şüphe yok, sırrımızı anlar. Yani bunu anlayan insan, bu aslan, kurt ve tilki hikayesini anlayan insan bizim de sırrımızı anlar, bizim de ne yapmak istediğimizi anlar diyor. Ve bununla ilgili olarak diyor ki, çünkü mümin mümin aynasıdır. Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifi var, onu bize aktarıyor. Şimdi bu hadis-i şerifte de aslında üzerine durmamız gereken hususlar var. Bir kere bu hadisi bizim geçmişteki alimlerimiz iki biçimde anlamışlar. Bunlardan bir tanesi gerçekten iki mümin insanın birbirinin aynası olması anlamını vermişlerdir. O da şu anlama gelir. Biz hakikaten aynı şeylere inanmış, aynı yolcusu olan insanlar karşısındakine baktığı zaman gördüğünde kendi gittiği yolu da görür. Çünkü aynı yola gidiyorlar. Onun özelliklerini, onun ahlaki özelliklerini, insani özelliklerini, edebini ya da edepsizliğini gördüğü zaman aynı istikamete gittiği için benzer şeyler yaparlar. Biz mesela hakikaten şu anda mesela dünyanın neresine giderseniz gidin, Müslümanlar işte sabah güneş doğmadan önce namaz kılarlar. Ve bunlar birbirlerini gördüklerinde de Müslüman olurlar. Çünkü kendisi de aynı şeyi yapıyor. Müslüman olduklarını kolayca anlayıverirler. Bu anlamda bir ayna görevi de görürler. Bir başka anlamı ise bizim eski büyük alimlerimiz demişler ki, burada mümin Allah'ın yeryüzündeki usvetül hasenesidir. Yani mümin, hani Hazreti Peygamber gibi Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu, onun yolundan giden örnek bir insandır. Şimdi siz aynaya baktığınız zaman ki nasıl gitmeniz gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini öğrenmek üzere aynaya bakıyorsunuz. Ya da kendinizdeki bir eksiği, gediği görmek için aynaya bakıyorsunuz. Dolayısıyla buraya baktığınızda kendinizdeki eksiği, gediği de anlamış oluyorsunuz. Ya da doğru yolu da bulmuş oluyorsunuz aynı zamanda. Yani oradan hareket ederek nasıl davranmanız gerektiğini, hangi istikametten gitmeniz gerektiğini de anlamış oluyorsunuz. O yüzden de mümin müminin aynasıdır, bizim açımızdan önemli bir şeydir. Ve biz hakikaten bu anlamda da birbirimizin eksiğini, gediğini gördüğümüz zaman onu düzeltmek gibi bir görevimiz de vardır. Yani İslam düşüncesinin ya da İslam fiiliyatının en önemli özelliklerinden bir tanesi de emri bil maruf nehyi anil münker diye isimlendirdiğimiz iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmektir. Madem ki karşıdaki benim aynamdır, yani mümin benim bir yansımamdır, onda bir kötülük gördüğüm için o kötülüğü kendimden gibi düşünmem gerekiyor ve kendi kötülüğümü düzeltmem gerekiyor. Kendi kötülüğümü düzeltmem için de karşımdaki mümin kardeşimi uyarmam lazım. Mesela diyelim ki biz sigara içmenin kötü olduğunu biliyoruz ve sigara içmiyoruz. Karşımızdaki mümin biri de sigara içiyor. Ve onun aslında kendimiz olduğunu, benim bir yansımam olduğunu düşündüğüm zaman, yani içselleştirdiğim zaman ona diyeceğim ki, ya bak kardeşim yazık etme, kendi ciğerlerine acı, kendi ciğerlerine merhamet et. Bu işte kötü şeyle, şecaatle kendi kendini telef etme diye onu uyarmam lazım. Mümin müminin aynasıdır, böyle bir şey de var, fonksiyonu da var. Yani toplumun düzelmesini de aslında sağlayan bir şeydir. Çünkü karşınızdakini düzelttiğiniz zaman kendinizi de düzeltmiş oluyorsunuz. Aslında karşıdakini başkası olarak görmüyorsunuz. Kendiniz olarak görüyorsunuz. Yek vücut hale geliyorsunuz. Hani İslam'ın temel düşüncesi zaten tevhiddir ve bu tevhid aslında hayatın her alanı için geçerlidir. Her alanda bu tevhidi sağladığımız takdirde de işte o zaman cinayetlerin az olduğu, insanların birbirine zulmetmediği, insanların huzur içerisinde olduğu, yaşadığı bir toplumu da aslında inşa etmiş oluruz. Ki bu da bugünlerde çok özlediğimiz bir şeydir doğrusu.
Evet. Padişahların arif sofileri karşılarına oturtması. Padişahların şöyle bir adeti olduğunu duymuşsundur, hatırla. Sol taraflarında yiğitler, bahadırlar durur. Çünkü kalp vücudun sol tarafındadır. Kalem ehli olanların makamı sağ taraflarındadır. Çünkü yazı yazmak sağ elin işidir. Sofilere karşılarında yer verirler. Zira onlar can aynasıdırlar. Hatta aynadan da iyidirler. Gönül aynasının suretleri kabul etmesi için kalplerini zikirle, fikirle cilalamışlardır. Yaratılış, zulbünden temiz ve güzel doğan kişinin önüne ayna koymak gerektir. Güzel yüz aynaya aşıktır. Güzel yüz, aynaya aşık olduğu gibi kalplere de temizlik verir.
Evet, şimdi Mevlana Hazretleri burada başka bir misalle aslında benzer bir şeyi bize anlatmaya çalışıyor ve gayret gösteriyor. Diyor ki padişahlar sofileri karşılarına, yani mutasavvıfları karşılarına oturtururlar. Şimdi burada bunu anlatırken diyor ki bu hareket buradan, şimdi Mevlana Hazretleri'nin en önemli özelliği zaten toplumda var olan, insanların göre geldiği misalleri, onları misallendiriyor ve oradan başka insanların düşünmediği sonuçlar aslında bize aksettiriyor ve çıkarıyor. Zaten büyüklüğü buradan ileri geliyor. Bu yüzden de 800 senedir yaşıyor. Şimdi diyor ki padişahlar var ve padişahlar ne yapıyorlar? Sol taraflarına yiğitleri alıyorlar. Yani savaşçıları alıyorlar. Çünkü diyor kalp vücudun sol tarafındadır. Bak şimdi buradan bir şey öğretiyor bize Mevlana Hazretleri bize. Buradan öğreniyoruz ki biz, yani bilmesek bile öğreniyoruz ki aslında yiğitlik akılla ilgili bir şey değil. Cüsseyle ilgili bir şey de değil. Yani bakıyorsun baba yiğit adam ama korkak. Çünkü hakikaten de baktığın zaman, psikolojik olarak incelediğin zaman insanın yiğitliği ya da korkaklığı ya da cesurluğu kalple ilgili bir şeydir. Duygusal bir şeydir çünkü o. Aklı bir şey değildir. Yani normal şartlarda şimdi bakıyorsun koskoca adam, ufacık bir adama galip gelmesi lazım ama ikisi karşı karşıya geliyor, bakıyorsun kaçıveriyor önünden, büyük olan, yiğit olan kaçıveriyor. Şimdi burada Mevlana Hazretleri bu bilinen bir şeyden hareket ederek bize başka bir şeyi hatırlatıyor. Bu da işte onun üstün tarafı ve 800 sene yaşamasını sağlayan tarafıdır. Hakikaten bakıyoruz biz nice insanlar ufak tefektir ama yiğittir, korkak değildir. Yani bazı insanlar kocaman dev gibidir ama korkaktırlar. Hatta bu bilgi anlamında da böyledir. Yani bazı insanlar mesela korkak olduğu için yeni bilgilere ulaşamazlar ama öteki cesur olduğu için yeni bilgilere de ulaşır. Buradan bunu anlıyoruz. Şimdi bir başka şey daha söylüyor bize. Diyor ki kalem ehli olanlar ise sağ tarafında tutarlar diyor. Çünkü onlar sağ elleriyle yazarlar. Hakikaten burada bir şey daha öğreniyoruz. Aslında Mevlana Hazretleri bize bir şey daha söylüyor. Eğer bir yerde yöneticiyseniz bir, cesur insanları yanınızda bulundurmanız lazım. İki, ilim ehlini yani kalem ehlini yanınızda bulundurmanız lazım. Bu ikisi de sizde olması lazım. Yani şimdi hakikaten bugün özellikle yönetim söz konusu edildiğinde işte şirket idare edebilirsiniz. Yani bir yerde işte amir memur olabilirsiniz. Devlet dairesinde yönetici olabilirsiniz. Her şeyi tek başınıza yapmanız mümkün değil. İşte burada Mevlana Hazretleri bize bir şey söylüyor. Başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki sofileri de karşısında oturturlar. Yani mutasavvıfları da karşısında durdururlar. Neden? Çünkü biraz önce bakın çok bu şeyleri de bu beyitlerin de birbirinden bağımsız olduğunu, insicamlı olmadığını düşünmemek lazım. Nasıl insicamlı? Bakın biraz önce ne diyordu? Mümin müminin aynasıdır hadisini söylüyordu. Arkasından bu misali veriyor. Bakın şimdi mümin müminin aynasıdır diyor ve padişahın karşısında mutasavvıfları oturtuyor. Çünkü ne yapıyor? Padişah her gün aynaya bakacak. Ve mutasavvıflar da ona aynı görevi yapacak. Ve biraz önce söylemiştik. Bunları da aynı zamanda tek vücut olarak düşünmek gerekiyor. Yani sen ve ben olarak düşünmemek lazım. Tevhid demiştik ya, bir olarak düşünmek lazım. Neden mutasavvıfları şimdi karşı koyması gerekiyor idareciler? Çünkü mutasavvıfların dünya nimetleri konusunda bir arzu ve istekleri yoktur. Ama diğerlerinin böyle bir arzu ve istekleri vardır. Ve o yüzden de hani yöneticiyle ters düşmemek için söylenmesi gereken şeyleri de söylemekten ne yapacaklardır? Kaçınabileceklerdir. Ama mutasavvıfların böyle bir derdi yoktur. Ne yapacak? Her şeyi olduğu gibi söyleyecek ve uğrayacak. Bu da çok önemli bir şeydir aslında yönetici için. Özellikle üst düzey yöneticiler için bu çok önemli bir şeydir. Çünkü üst düzey yöneticilerin etrafını bir şey halakası sarıyor. Siz bilirsiniz efendim. Siz en iyisini bilirsiniz efendim. Halakası sarıyor ve o da gerçekten öyle zannetmeye başlıyor. Halbuki insan için böyle bir şey söz konusu değildir. Yani insan için mutlak doğruyu bilme, her zaman doğruyu bilme söz konusu değildir. Aslında onların tıpkı burada olduğu gibi kendisine bu yanlıştır deme cesareti gösterebilecek ve bir menfaat arzu peşinde koşmayan insanların olması gerekiyor. Bize Mevlana Hazretleri aynı zamanda bunu da öğretiyor. Ve mutasavvıfların da bu özelliği var. Aslında bakıyorsunuz zaten bir başka şey de Mürşid-i Kamil dediğimiz insanların ya da Sofi dediğimiz insanların toplumdaki fonksiyonlarından bir tanesi nedir? İrşat görevidir. Yani insanları iyiliğe, doğruya ve güzele götürme düşüncesidir. Onlar daha çok bilgiden daha çok onlar ne yapıyorlar? Düzelmesini sağlamak için uğraşıyorlar. Yani işleri insanların ruhi halleriyle ilgili. Mesela biz hep sigaradan misal verelim. Bazı insanlara sigaranın kötü olduğunu bilimsel olarak anlatabilirsiniz ama bu onun vazgeçirdiğiniz anlamına gelmiyor. Onu vazgeçirebilmeniz başka bir şeyle ancak mümkün. Yani o duysal tarafıyla, duygusal tarafıyla mümkün. Onu da mutasavvıflar ve mürşitler yapar. Mevlana Hazretleri hemen araya bu hususu sokarak da bize bunu öğretiyor. Ve bize şunu söyleyeyim. Güzel yüz aynaya aşıktır. Güzel yüz aynaya aşık olduğu gibi kalplere de temizlik verir. Şimdi hakikaten baktığınız zaman şimdi bu insanların doğruya ve güzele götürme durumunda olan insanlara baktığınız zaman çevredeki insanlara hep ilham kaynağı oluyorlar. Ve insanlar onları gördüklerinde kötü bile olsalar iyiliği hatırlıyorlar. Ve onlara karşı gelemekler için en azından onun karşısında bulunduğu sürece kötülüklerini gizliyorlar. Yani en azından onun yanında bulunduğu sürece kötü iş yapmıyorlar. Mürşitlerin böyle bir fonksiyonu var, böyle bir görevleri var. Ve hep ayna olma görevi icra ediyorlar. Karşıdaki adamın kendi kötülüklerini görmesini de böylece sağlamış oluyorlar. Keşke her birimiz birbirimize ayna olsak da iyilerimizi ve kötülüklerimizi gösterebilsek ki. Ve yine ayrıca ayrı adamlar olmadığımızı, ben ve ötekisi olmadığımızı, hepimizin bir olduğunu düşünebilsek o zaman daha iyi bir dünyada yaşarız gibi geliyor.
Evet. Bir konuğun Yusuf Aleyhisselam'a gelmesi, Yusuf'un ondan bir armağan istemesi. Uzak yerlerden bir merhametli kadim dost Yusuf Aleyhisselam'a konuk oldu. Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı. Eskiden beri aşinalık yastığına yaslanmışlardı. Yusuf'la kardeşlerini konuştular. Yusuf, "O haset ve cefa zincirdi, biz de aslandık. Aslanın zincire vurulması ayıp değildir. Tanrı'nın kaza ve kaderinden şikayetimiz yok. Aslan boynunda zincir bulunsa bile zincir yapanların beyidir," dedi. Dostu Yusuf'a, "Zindanda ve kuyuda ne haldeydin?" diye sordu. Yusuf, "Ay Bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya, işte öyle. Eski ay görünmez, sonra hilal olur da iki büklüm bir halde görünür. Sonrası dolunay. İnci tanesini havanda döverler ama kadri yine yücedir. Kalp ferahlığı için göze çekilir. Buğdayı toprak altına attılar ama topraktan başak olarak çıktı. Ondan sonra değirmende öğüttüler, değeri arttı, cana can katan gıda oldu. Sonra ekmeği bir kere daha diş altında ezdiler, akıllı kişiye akıl ve idrak oldu. En sonunda o can aşkla mahvoldu da hak yolunda ekildikten sonra mahsul verdi. Bu sözün sonu gelmez. Sen o iyi adamın Yusuf'a ne dediğini anlatmaya başla."
Evet, şimdi burada Mevlana Hazretleri yine baştaki hikayeye muttasıf olarak, onunla ilgili olarak Yusuf Aleyhisselam bir ziyaretçisinden bahsediyor, bir misafirinden bahsediyor ve birlikteki dostluklarından söz ediyor. Bu gelen kişi kardeşlerinin Yusuf Aleyhisselam'a yaptığı eza ve cefayı uzun uzadıya konuşuyorlar. Yani sohbet bahsini bilirler. Sohbet etmek insanlar arasında, her yerde iki kişi arasında çok yakınlık bir varsa çok ciddi, iyi bir hal olarak zuhur eder. Şimdi bunu hatırlattığında Yusuf Aleyhisselam diyor ki, "Ben diyor ondan müşteki değilim, yani bu eziyetten müşteki değilim. Çünkü diyor bu diyor normal bir şeydir, yani bu aslanın eza cefa çekmesi normal bir şeydir. Onun ayağına zincir vurulması onun değerini düşürmez," diyor. Hakikaten şimdi insanlara olarak biz zaman zaman Allah bizi imtihan ettiği için zorluklar veriyor bize. Zaman zaman ayağımıza zincirler vuruluyor ve bir insanların bir kısmı bunun değerini bilmiyor. Aslında bunun değerini bilmek lazım. Neden? Çünkü bu insanı olgunlaştırıyor. Bu insanı tecrübe sahibi yapıyor. Bu sayede insanlar asıl hayatın içerisinde faal oldukları zaman ya da muktedir oldukları zaman, karar verme yetkileri kendi ellerinde olduğu zaman doğru kararlar veriyorlar. İşte Yusuf Aleyhisselam Mısır'da bir çeşit sultan olduğunda orada adil bir yönetim sağlaması ve iyi kararlar verebilmesi o geçmişteki çektiği ezalarla da doğru orantılı bir şey. Eğer o tecrübelerden geçmemiş olsaydı bu şeyde bulunduğu, Mısır'da yönetimde bulunduğu esnada iyi kararlar, doğru kararlar ve iyi bir yönetim gerçekleştirmesi mümkün olmazdı. Biz başımıza gelen her şeyin bize kötülük gibi gözükse de bizi aslında olgunlaştırmak ve bizi yetiştirmek için olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu kavradığımızda işte burada Yusuf Aleyhisselam dediği gibi hiçbir şeyden "ya bu da benim başıma niye geldi ki?" demeyiz. Onun bizim için, bizim yetişmemiz için, bizim olgunlaşmamız için, bizim kemale ermemiz için aslında Allah'ın bir lütfu olduğuna inanırız ve öyle olunca da ondan da haz da duyarız doğrusu.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.